Ayrım 13. Malta sürgünleri. Bilal N. Şimşir. Sayfa 192. Gelsin deyuslar. İşte buradayız. 16 Mart 1920 sabahı Rauf Bey birkaç gündür kalmakta olduğu Şişli'deki bir dost evinde uyanır. Gazeteleri arar. Ama o sabah gazeteler gelmemiştir. Nedenini sorunca İngilizlerin Şehzadebaşı Karakolu'ndan başlayarak yer yer İstanbul'u işgal ettiklerini öğrenir. Beklenen gün gelip çatmıştır. Rauf Bey, kendisinin Beyoğlu'ndaki apartmanının da arandığını haber alır. Ama telaşa kapılmaz. Kalkar, Fındıklı'daki meclis binasına gider. Bilal N. Şimşir, Rauf Orbay'ın hatıraları, yakın tarihimiz cilt 3, sayfa 275. Yunus Nadi Bey, o sabah Rauf Bey'in meclisteki halini şöyle anlatır. Öğle üzeri meclise gittim. Büyük kapının kısa bir merdivenle çıkardığı alt kat salonunda Rauf Bey'i bir aşağı bir yukarı dolaşıyor buldum. Beni şen ve şuh karşıladı. Gelin deyuslar, işte buradayız, dedi ve güle güle vaziyeti kendi gördüğüne göre hikaye etti. O söyledi, ben söyledim. Muhavere her şeyin bitip bitmediği noktasına geldiğinde Rauf Bey şu neticede karar kıldı. Kararımız karar. Ancak biz hadisenin bu kadarını kafi görerek savuşursak meclisin alt tarafı panik yaparak dağılır gider. Ben istiyorum ki meclis dağılmasın, fakat dağıtılsın. Onun için vukuata intizaren biraz beklemek lazım. Bunu bilhassa kendim için vazife görüyorum. Bakalım ne zuhur eder. Yunus Nadi, Ankara'nın ilk günleri, İstanbul 1955, sayfa 14-15. Rauf Bey, şen ve şuh İngilizlerin gelmelerini, meclisi basmalarını, kendisini yakalamalarını bekler. Ama deyuslar o sabah meclisin semtine uğramazlar. Yine o gün Padişah Vahdettin birkaç kişilik bir mebuslar heyetini kabul edecektir. Randevu önceden alınmıştır. Rauf Bey hiçbir şey olmamışçasına huzura kabul edilecek gibi giyinerek gelmiştir. İngilizlerin gelmediklerini görünce Hoca Vehbi Efendi ve Karesi mebusu Abdülaziz Mecdi ile birlikte saraya gider ve huzura kabul edilir. Padişahla aralarında şöyle bir konuşma geçer. Vahdettin, işittiniz mi beyefendi? Bu adamlar her şeyi yaparlar. Yaptıkları bu kadarla da kalmaz. Daha fazlasını yapmaya da cüret edebilirler. Onun için meclisteki konuşmalarınıza dikkat edin. Vehbi Hoca, efendim ne yapsalar milleti yıldıramazlar. Millet hilafet ve saltanata sadıktır. Memleketin kurtarılması için uğraşıyoruz. Müsterih olunuz padişahım. Vahdettin, rica ederim dikkat edin. Bu adamlar her şeyi yaparlar. Meclisteki sözlerinize dikkat edin. Mecdi Efendi, padişahım bu kafirlerin zoru işte şu su kenarına kadar geçer, ötekisine sökmez. Anadolu pulattır, memleketin selameti için atıldığı mücadelede mutlaka muvaffak olacaktır. Bundan emin olunuz. Vahdettin, tekrar ediyorum, akıl için yol birdir, vaziyet meydandadır. İsterlerse yarın Ankara'ya da giderler. Rauf Bey, müsaade buyurun, misak-ı milli ile tespit edilmiş veçiyle, hilafet ve saltanat makam ile memleketin kurtarılması bahis konusudur. Fakat cereyanı hale göre eğer biz bu milletin duygularına tercüman olabiliyorsak, şunu arz edelim ki milletin sizden istediği meclis kararı olmadan herhangi bir milletler arası vesikayı imzalamamaktır. Aksi takdirde istikbali çok karanlık görüyoruz. O kadar ki akıbetin ne olacağı şimdiden kestirilemez. Vahdettin, Rauf Bey, bir millet var, koyun sürüsü. Buna bir çoban lazım, o da benim. Rauf Orbay'ın hatıraları, yakın tarihimiz cilt 3, sayfa 276. Görüşme bitmiştir. Rauf Bey ve arkadaşları yine meclise dönerler. Abdülaziz Mecdi Efendi kürsüye çıkar. Vahdettin'le görüşmelerini olduğu gibi anlatmaya başlar. Ama konuşmasını bitiremez, meclis muhafız kıtası kumandanı salona girer, haberi verir. Bir İngiliz müfrezesi meclis kapısına dayanmıştır. Rauf Bey ile Kara Vasıf Bey'i teslim almak ister. Vakit ikindi sularıdır. Bu nazik anı Rauf Bey şöyle anlatır. Bunu duyan mebuslar bir anda feveran ettiler. Teslim etmeyiz, olamaz, silahla mukabele ederiz sesleri ortalığı çınlatıyordu. Bu arada Gümüşhane mebusu Zeki Bey, Kadir Beyoğlu ile bazıları bana hitapla kaçmamı teklif ediyorlardı. Meclis binası malum Fındıklı'da deniz kıyısında olduğundan bu arkadaşlar için akla gelen kaçmaktan kalan başka bir şey yoktu. Fakat ben hiç sesimi çıkarmıyordum. Bu esnada Sinop mebusu Yusuf Kemal Bey, Tengirşek, "Arkadaşlar sakin olunuz, bu işte asıl selahiyet sahibi Rauf Bey'dir, o karar versin," deyince ben de Şimdiye kadar sizin durumunuz tehlikeye düşmesin diye sustum. Madem ki meclis taarruza uğramıştır, burada muhafız bölüğü var. Emir verirsin mukavemet etsin. Vazifesini yapsın, dedim. Bu sözüm üzerine muhafız kıtası harekete geçirilmek istendiyse de Reis Celalettin Arif Bey'in meclisten ayrılırken böyle bir ihtimali düşünerek ne maksatla olursa olsun silah kullanılmaması emrini vermiş olduğu anlaşıldığından muhafız kıtası atıl bir vaziyette kalmaya mecbur oldu. Salonda gürültü devam ediyordu. Davayı bir an evvel halletmek maksadıyla Trabzon mebusu Bahriyeli Ali Şükrü Bey'e gidip kapıdaki İngiliz zabitleriyle görüşerek kan dökülmesinin önüne geçmek için ancak beni müzakere salonundan zorla teslim aldıklarına dair yazılı bir vesika verdikleri takdirde teslim olacağımı bildirmesini söyledim. Ali Şükrü Bey gitti. Fakat meclisteki arkadaşlardan birçoğu hala ne surette olursa olsun teslim olmamam, kaçmam taraftarıydılar. Çünkü niçin kaçmak istemediğimi bilmiyorlardı. Bir yalı olan Fındıklı Sarayı'nın rıhtımından oracıkta duran sandal ve motorlardan birine binerek gözden kaybolmak imkanı bu kadar varken dış kapıya gelen İngilizlere teslim olmak elbette akıl kârı değildi. Lakin o anda ben nefsimi, kendimi, kendi rahat ve huzurumu ve hürriyetimi dahi uğrunda hiç tereddüde düşmeden feda edebileceğim başka şeyler düşünüyordum. Ali Şükrü Bey İngilizlerle görüştükten sonra teklifimi kabul ettikleri cevabını getirince artık salonda ses seda kesildi. Bunun üzerine İngilizlerden istediğim vesikayı alıp meclis riyasetine tevdi ettikten sonra hala şaşkınlıklarından sıyrılamamış arkadaşlara veda ederek kapıda bekleyen İngilizlere teslim oldum. Kara Vasıf Bey de aynı şekilde benimle beraber geldi. Sayfa 277. Rauf Bey, arkadaşlar niçin kaçmak istemediğimi bilmiyorlardı diyor ama açıklamıyor. İstanbul'u işgal ettirmek amacını güdüyorduysa işgal tamamdır. Meclisi bastırmak istiyorduysa meclis basılmıştır. Arkadaşlarını paniğe düşürmemek için kaçmak istememişse teslim olunca daha büyük panik yaratacağını gözleriyle görür. Yine de kaçmamakta direnişin arkasında yatan asıl düşünce nedir? Anlattıklarından bunu çıkarma olanağı yoktur. İngilizlere bir tesellüm senedi imzalatmakla neyi çözümlediği, neyi ispatladığı kanısındadır. İmparatorluğun başkentini basmakta sakınca görmemiş olan İngilizlerin böyle bir çırpıştırma belgeyle mi yüzleri kızartılacaktır? Bu senetle mi İngilizlerin deyusluğu dünyaya ispatlanacaktır? Rauf Bey neyi ispatlamak ister? Bu bir bilmecedir. Olayın görgü tanıkları, Rauf Bey'in yakın arkadaşları da bu bilmeceyi pek açıklığa kavuşturamazlar. Temsil heyeti üyesi mebuslardan ve Rauf Bey'in teslim oluşunu görenlerden Mazhar Müfit Kansu olayı kısaca şöyle anlatır. Mustafa Kemal Paşa'nın Rauf Bey'i ve diğer arkadaşları Ankara'ya çağırması ne kadar yerindeymiş. Bu davetten 3-4 gün sonra zuhur eden vaka, Paşa'nın istikbali ne kadar dürüst gördüğünü ispat etti. Paşa'nın meziyetlerinden biri de istikbali iyi görmesiydi. Maziyi hale nakleder, halden istikbali keşfederdi. İstanbul işgal olunuyor fakat makamat-ı resmiye ve sarayda hiç telaş yok. Pek tabii bir hal karşısındaymışlar gibi hiçbir teşebbüs ve tedbir yok. Mecliste tevkifat başlayacağı şai oldu. Mustafa Kemal Paşa bize bu ciheti 3-4 gün evvel yazmış ve hemen Ankara'ya hareketimizi bildirmişken biz bunu reddederek kaçmayacağız, sonuna kadar burada kalacağız demiştik. Fakat ahval bunu göstermedi. Şimdi kaçmak, Ankara'ya gitmek için düşünmeye başladık. Mecliste bir telaş, İngilizler gelmişler, muhafız odasına girmişler, Rauf Bey'i istiyorlar, alıp götürecekler. Bu şaia değil, muhakkaktı. Ben muhafız odasına giderek kapıdan baktım. İki İngiliz'in oturmakta olduğunu ve işin ciddiyetini anladım. Rauf Bey teslim edilsin mi, edilmesin mi? Uzun münakaşalar sonunda bir kısım mebusan teslim etmemenin mümkünsüz olduğu ve diğer bir kısım mebuslar da meclisin etrafında başka düşman müfrizeleri olmadığı ve Rauf Bey'in ayan dairesine geçerek ayan kapısından çıkabileceği ve derhal elbisesini bir polis elbisesiyle tebdil edip bu suretle serbestçe çıkıp saklanmasına mümkün olacağı ve gelenlere Rauf Bey bugün gelmemiştir denilebileceği fikrindeydiler. İşittiğime göre Rauf Bey ayan dairesine geçmekteyken firarı kabul etmemiş ve mertçe teslim olmayı tercih ederek ve bu yüzden bir mesele çıkmasını istemeyerek İngilizlere teslim olmuş ve netice malum. Malta'ya sevk edilmiştir. Rauf Bey iyi düşünür bir zat olduğundan firar etmeyerek teslim olmasında elbette bir sebep olacaktır. Mazhar Müfit Kansu Erzurum'dan ölümüne kadar Atatürk'le beraber cilt 2 sayfa 552-554. Evet, Rauf Bey'in kaçmak istemeyişinde elbette bir sebep vardır ama nedir? Mazhar Müfit Kansu bunun karşılığını vermiyor. Yunus Nadi Bey de görgü tanıklarındandır. Şunları yazar. İkindi üzeri. Nihayet otomobille İngiliz polisleri gelip çattılar. En büyük hezeyan, bunu takiben fırka odasında Rauf ve Karavasıf beylerin İngiliz zabıtasına teslim olmalarına müntehi olan 20-30 kişilik içtimada görüldü. Yukarıda yazdığım gibi bir türlü firara ikna olunamayan Rauf ve Karavasıf beyler İngiliz zabıtasına teslim olup gitmişlerdi. Bizler de başlarımızın çaresine bakmak üzere biraz da çil yavrusu gibi dağılmıştık. Süreyya ile vaziyeti bir daha gözden geçirdik. Rauf Bey meseleyi 25-30 arkadaşı müzakeresine arz etmekle fena etmişti. Fil hakika Rauf Bey fırka odasında toplanabilen arkadaşlara ''İngilizler iki arkadaşınızı tevkif etmeye gelmişler. Nasıl hareket edeyim? Meseleyi müzakere ederek karar verin, öyle yapacağım.'' demişti. Ve şunun bunun kırık dökük 3-5 sözünü müteakip yine kendisi ilave etmişti. Arkadaşlar, olan şey beklediğimiz bir hadise değildir. Osmanlı Meclisi Mebusanı nihayet bugün işte fiilen taarruza uğramış bulunuyor. Bu hadisenin memleket muhiti için elbette ve pek büyük manası vardır ve olacaktır. İki arkadaşınızın İngilizler tarafından tevkiflerine teşebbüs olunması bu manayı arttıracak bir şeydir. Teslim olup olmamak şıklarından birini tercihe gelince, verilecek karar sizin olmakla beraber, İngilizlerin benim şahsıma atfettikleri ehemmiyete binaen teslim olmamak şıkkında meclisin topa tutulması ve el cümle benim yüzümden pek çok arkadaşların fazla takip ve rahatsız edilmeleri gibi neticeler doğurabilir. Hangi şıkkı ihtiyar emekliliğimiz lazım geldiğine karar verin, öyle yapalım. Orada hele bu sözleri işittikten sonra hatta işitmeseler dahi 20-30 kişi böyle bir meselede kat'i ve azimkar bir karar alamazdı. Müzakere Bermuta tezeyan manzarası arz etti. Yalnız hakikaten azimkar 3-5 kişi Rauf Bey'i firara ikna için nafile yere uğraşıp duruyorlardı. Firar da hakikaten pek mümkündü. Ez cümle ve fazla olarak Lazistan mebusu Osman Bey, meclisten ayrıldıktan sonra her suretle emniyeti mucip ve selameti müemmen acar adamlarla dolu 4 çifte bir kayığın emre amade olduğunu ve alt tarafının da kendisine bırakılmasını teklif etmişti. Olmadı, olmadı. Nihayet müzakerenin keşfedilebildiği mutavassıt çare şu oldu. Bu İngilizler meclise basmakla fena bir harekette bulunmuşlardır. Bu iki arkadaşı meclis içinden böyle cebren aldıklarını senetle beyan edebilirler mi? Hazuruna bu adeta bir keşif gibi göründü. Ekseriyetin tasvibiyle bir iki arkadaş İngiliz zabıtası ile konuşmak için aşağıya gittiler. İngilizler kabul demişler. Kabul mü demişler? Yazılsın şu senedin sureti bakalım. Yazıldı ve okundu. Yok, şurasına şu kelime konulsun, burasına bu kelime sıkıştırılsın. Oldu mu? Oldu. Âlâ. Sanki bir iş görülmüş gibi ekseriyet bu neticeden memnun. Hakikatte bu ekseriyet bu çareyle kabustan kurtuluyor gibiydi. Orada uzaktan ve ağır mütalalar beyan eden öyle kabadayılar gördüm ki, tavırlarının manası, bana bir şey olmasın da İngilizler 1000 Rauf Bey'i alsınlar umurumda değil. Hem bu belanın içine de nereden düşmüştük? Rauf Bey'i mi alacaklar, kimi alacaklarsa bir an evvel alıp gitsinler de geniş bir nefes alsak mefhumunu sarahatten ifade etmekteydi. Rauf Bey bu işte 20-30 kişiden karar istemeye bedel evvela kendi kararıyla hareket edilecekti. Zaten Mustafa Kemal Paşa'nın telgrafnamesi üzerine daha 3 gün evvel verilmiş bir karar da vardı. Saniyen son marhalede böyle imansız 20-30 kişilik bir kalabalığın değil, belki azimkarlıkları kendisince malum 3-5 arkadaşının fikir ve kararına müracaat edebilirdi. Bugün tarih olmuş olan bu hadisede umumi ve kat'i fikrim odur ki, Rauf Bey'in sürüklendiği netice galiba kendisinin o zaman için öyle olmasını daha muvafık gördüğü neticeydi. Yunus Nadi, Ankara'nın ilk günleri, sayfa 16-19-20. Anlaşıldığına göre Rauf Bey isteseydi meclisten kaçabilirdi. Kapıda bekleyen İngilizler pek fazla sıkıştırmamışlardı. İçeride uzun uzun tartışma yapılacağı, senet kaleme alınacağı yerde oracıkta bekleyen sandallardan birine binip uzaklaşmak olanak dışı değildi. Rauf Bey bunu denememiş, denemeye bile kalkışmamıştır. Rauf Bey ile Karavasıf Bey'in neden kaçmayı denemedikleri ve İngilizlere teslim olmayı yeğe tuttuklarını anlamak güçtür. Bu konuyla ilgili olarak Atatürk'ün söyledikleri şudur. Rauf Bey'i ve öteki kişileri tam zamanında çağırmış olduğumuz olaylarla hem de 3-4 gün geçmeden belli oldu. Ama ne yazık ki bu çağrımız gerektiği kadar önemli dikkate alınmadı. Rauf Bey, Vasıf Bey gibi kişiler en sonunda büyük bir uysallıkla Malta'ya gittiler. Bunu biliyorsunuz. Son dakikaya değin Anadolu'ya geçmek ve Ankara'ya gelmek yolunun ve tedbirlerinin bazı arkadaşlarca hazırlandığı bana anlatılmıştır. Eğer böyleydiyse, bu kişilerin Ankara'ya gelmeyi kabul etmeyip İngilizlere teslim olmayı ve Malta'ya gitmeyi yeğe tutmalarındaki neden ve özür gerçekten incelenmeye değer. Doğrusu, Türkiye durumunun ve geleceğinin kuşkulu, karanlık, ölümcül görüldüğü kuramına göre bu karanlık tehlike içine atılanların korkunç ve ürkünç bir sonuçla karşılaşmaları kuruntusunun etkisi altında en sonunda herhangi bir zindanda bir süre kalmak üzere düşmana teslim olmayı yeğleyebilecekleri uzak görülmez. Bununla birlikte ben burada böyle ağır bir yargıya varmaktan çekinirim. Bu düşünceyledir ki bu kişileri Malta zindanlarından kurtarmak için her yola başvurarak elden gelen girişimleri yapmaktan geri durmadım. Atatürk Söylev 1, sayfa 297. Kısacası, Rauf Bey'in tutumu üzerine kesin bir yargıya varmak gerçekten zordur. Belki başka belgeler ileride bu konuyu daha iyi aydınlatabilir. Altında yatan nedenler ne olursa olsun sonuç şudur ki Rauf Bey Malta'ya sürülmüştür. Türk Kurtuluş Savaşı'nın o nazik döneminde yurt görevinden uzakta kalmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışında İnönü ve Sakarya Savaşları döneminde Rauf Bey Türkiye'de değildir. 20 ay kadar Malta'da kalacak ve ancak Türk Kurtuluş Savaşı'nın son döneminde yeniden görev alacaktır. Kemalistlerin sürülmesi. İstanbul'un işgaliyle yeniden sürgünler başladı. Bu kez sürülenler öncelikle Kemalistlerdi. İstanbul'un işgalinin asıl amacı yakında açıklanacak olan Sevr Anlaşması'nı Türklere empoze etmek ve buna karşı direnişi kırmaktı. Yeniden başlayan tutuklamalar ve sürgünlerle Atatürk'ün önderliğinde örgütlenmiş olan milli harekete bir yumruk indirilmek isteniyordu. İşgalciler 16 Mart 1919 günü bir bildiri yayımladılar ve işgalin suçunu Kemalistlere yüklediler. Şunları söylediler. Kaçak İttihat ve Terakki ileri gelenlerini tutan kimi kişiler, ulusal örgüt, milli teşkilat takma adı altında bir düzen kurarak ve padişahla İstanbul hükümetinin buyruklarını hiçe sayarak, savaşın acı etkileriyle büsbütün tükenmiş olan halkı askerlik için toplamak, çeşitli halk toplulukları arasında geçimsizlik yaratmak, ulusal yardım diye halkı soymak gibi işlere yeltendiler ve böylece barış değil sanki yeni bir savaş dönemini açmaya giriştiler. Ulusal örgüt takma adı altında iş gören kimseler ne yazık ki özendirme ve kışkırtmalardan vazgeçmelidirler. Tersine hükümetin kendileriyle işbirliği yapmasını sağlamaya giriştiler. Herkesin sonsuz bir istekle beklediği barış için büyük bir tehlike yaratan bu duruma karşı İtilaf devletleri yakında karara bağlanacak barış hükümlerinin uygulanmasını sağlayabilmek için gerekli tedbirleri düşünmek zorunda kaldılar. Bunun için bir tek çıkar yol buldular, bu da İstanbul'u geçici olarak işgal etmekti. Yukarıda bildirilen kışkırtmalara katılan kimselerin bazıları İstanbul'da yakalanmışlardır. Onlar elbette kendi yaptıklarından ve sonra o yaptıklarının sonucu olarak ortaya çıkabilecek olaylardan sorumlu tutulacaklardır. Atatürk, Söylev 1, sayfa 301-302. Aynı gün Atatürk, İstanbul'un işgalini ve ulusal amaçlara uygun iş gören birçok yurtsever kimselerin tutuklanmasını sert biçimde protesto etti. Bunun Osmanlı ulusunun siyasal egemenliğine ve özgürlüğüne indirilmiş bir yumruk olduğunu söyledi. Bu yumruğun aynı zamanda insanlığın genel vicdanına indirilmiş olduğunu da ekledi. Meclis salonundan alınıp götürülen Rauf Orbay ve Kara Vasıf Bey gibi ilk yakalananlar doğruca İstanbul önünde demirli duran Benbow adlı dreadnought'a yüklenmeye başlandı. Bu gemi Malta'ya sürülecekler için önceden hazırlanmıştı. 18 Mart günü İngiliz Yüksek Komiseri de Robeck, Malta Genel Valisi Lord Plummer'a 300 kadar Türk siyasi suçlusunu Benbow gemisine bindirip yola çıkaracağını, geminin 21 Mart günü adaya varacağını telledi. Plummer aynı gün Sömürgeler Bakanlığı'na şunları yazdı. Söz konusu 30 Türk tutsağını yerleştirmek için gereken tertibi alacağım. Ancak bundan fazla gönderilmeyeceğini umarım. Çünkü burada 78'i Türk olan 110 tutsak zaten vardır. Daha fazla gönderilirse gıda ve su sağlanması bakımından ciddi güçlüklerle karşılaşılacaktır. VO 371-5089 E-2210 Plummer'dan Koloniler Başkanlığı'na tel Malta 18-3920 NOA 66. İngiltere Dışişleri Bakanlığı yetkilileri Amiral de Robeck Malta'daki darlığın ve sıkıntının farkındadır ama bu telgrafın bir örneğini yine de kendisine yollayalım dediler. Bununla birlikte İstanbul'daki İngiliz Yüksek Komiseri Malta valisinin sızlanmalarına pek aldırış etmez ve 18 Mart'tan başlayarak kafile kafile sürgünleri adaya yollar. 18 Mart günü İstanbul'dan yola çıkarılan sürgün kafilesi de Robeck'in ilk telinde söylendiği gibi 30 kişilik değil, 11 kişiliktir. Sürgün listesini tamamlayabilmek için burada şunu da eklemek yerinde olur. İstanbul'un işgalinden önceki günlerde İngilizler 4 kişiyi daha Malta'ya sürmüşlerdi. 28 Ocak'ta binbaşı Mehmet Arif Bey ile Nuri Bitlisi adlı bir çavuş Ermeni kırımından ötürü Mısır'dan Malta'ya yollanmışlardır. Sürgün numaraları 2767 ve 2768'dir. 2 Mart 1920 günü de Batum'dan bir yıldır tutuklu bulunan süvari generali Mürsel Paşa Bakü ile Emir Erir Nuh Eyüp Malta'ya sürülmüşlerdir. Bunların tutsak numaraları da 2770 ve 2769'dur. Yeni sürgünler bu numaraları izler. 22 Mart 1920 günü Malta'ya varan 11 kişilik kafile şudur. 2771 Çürük Sulu Mahmut Paşa. General Milli'nin isteği üzerine askeri tedbir olarak tutuklanıp sürülmüştür. Tutuklandıktan sonra İstanbul'daki İtalyan Yüksek Komiseri İngiliz Yüksek Komiserine başvurarak Mahmut Paşa'nın serbest bırakılmasını rica etti. Gerekçe olarak da şunları gösterdi. Çürük Sulu Mahmut Paşa, Nafia Nazırı bulunduğu sırada Osmanlı İmparatorluğu'nun savaşa girmemesi için direnmiş ve ittihatçılara karşı çıkmıştı. Savaş boyunca Senato'da ayan ittihatçıları durmadan yermiş ve bu yüzden emekliye ayrılmıştı. Mütarekeden sonra da ittihatçılara ilişki kurmamış, milliyetçilerin aşırı kanadıyla ilişkileri ise hep gergin olmuştu. Herhalde Çürük Sulu Mahmut Paşa Yüksek Konsey'in tutuklanmalarını istediği tehlikeli milliyetçiler arasında sayılamazdı. İtalyan Yüksek Komiseri son olarak Çürük Sulu'yu uzun zamandan beri tanıdığını, saygıdeğer bir kişi olduğunu söyledi. VO 371-5090 E-5068 Mayıssa'dan De Robeck'e yazı İstanbul 22-3920. Amiral De Robeck, İtalyan Yüksek Komiserine verdiği karşılıkta Çürük Sulu Mahmut Paşa'nın serbest bırakılmayacağını bildirdi ve gerekçelerini de şöyle özetledi. Paşa, General Min tarafından askeri düşüncelerle yakalanmıştır. Çünkü Mahmut Paşa'nın barış anlaşmasına karşı direnmek amacıyla kurulan örgütle ilgili olduğu kuşkusuzdur. Bu örgütün yok edilmesi istenmektedir. De Robeck'ten Maysa'ya yazı İstanbul 5-5-1920. Bu yazışmalar yapılırken Çürük Sulu Mahmut Paşa zaten Malta'ya sürülmüş bulunuyordu. İngiltere Dışişleri Görevlisi Mr. Osborne bu konuda şunları ekledi. Mahmut Paşa, İtalyan Yüksek Komiserinin söylediği gibi savaş içinde ittihatçılara karşı çıkmış olabilir. Ama sert barış şartları birçok sözüm ona İngiliz dostlarını da milliyetçilerin safına itmiştir. Bu yüzden Maysa'nın söyledikleri inandırıcı değildir. D.G. Osborne'un 21-5-1920 günlü notu. Çürük Sulu Mahmut Paşa kısa bir süre sonra Malta'da serbest bırakılır. 2772 Mehmet Cemal Paşa, Mersinli. Eski Harbiye Nazırı ve Isparta mebusu, Milliyetçi ve Harbiye Nazırlığı sırasında mütareke hükümlerinin çiğnenmesine ön ayak olmuş ve göz yummuş olduğu gerekçesiyle General Min tarafından tutuklattırılıp sürdürülmüştür. FO 371-5089 E2805 Derebek'ten Curzon'a yazı İstanbul 25-3920 No 402 R2886 Ali Rıza Paşa kabinesinin bir üyesi ve Isparta'nın milliyetçi mebusu olarak Cemal Paşa bir süre Atatürk'ün temsilcisi gibi çalışmıştı. Ama Ocak 1920'de İngilizlerin bir notası üzerine nazırlıktan istifa etmişti. Atatürk bu onur kırıcı istifaya fena halde sinirlenmişti. İngilizlerin isteğine boyun eğerek istifa etmiş olmakla birlikte Cemal Paşa yine de Malta'ya sürülmekten kurtulamamıştır. 2773 İsmail Cevdet Paşa, Çobanlı. Eski Erkan-ı Harbiye-i Umumiye reisi, milliyetçileri desteklemek ve müttefik temsilcilerin otoritesini hiçe saymak politikasında Cemal Paşa'ya başlıca akıl veren kişi olduğu iddiasıyla General Mill tarafından yakalatılıp sürdürülmüştür. Cevat Paşa da Cemal Paşa ile birlikte istifaya zorlanmıştı. İstanbul'un işgali üzerine tutuklanması onur kırıcı biçimde olmuştur. İngilizler Erkan-ı Harbiye-i Umumiye reisliği yapmış olan bu Türk paşasının bileklerine kelepçe vuracak kadar ileri gitmişlerdir. 2774 Hasan Tahsin Bey, eski Erzurum ve Şam valisi, İzmir mebusu. Talat Paşa ile yakın ilişkileri bulunduğu, Ermeni kırımının hazırlanmasında parmağı olduğu iddiasıyla sürülmüştür. 2775 Doktor Mehmet Esat Paşa, Işık. Osmanlı Hilali Ahmer Cemiyeti reisi. milliyetçi, İngiliz aleyhtarı, tehlikeli bir entrikacı ve propagandacı diye nitelendirilip sürülmüştür. Göz doktoru Esat Paşa daha mütarekenin ilk günlerinde 29 Kasım 1918'de 51 parti, dernek ve kuruluşun katıldığı Milli Kongre adlı bir çeşit federasyon kurmuştu. Yurdun bağımsızlığını, kurtuluşunu amaçlayan bu federasyon, Türk Kurtuluş Hareketi'nin oluşmasında yararlı olmuştur. Belki Milli Kongre'nin kurucusu ve başkan olması yüzünden Esat Paşa, İngilizlerce İngiliz aleyhtarı tehlikeli bir entrikacı sayılmıştır. Tutuklanması sırasında da İngilizler kendisine karşı çok sert davranmışlardır. Esat Paşa başından geçen bu olayı acı acı şöyle anlatır. O gece çocuğumun ciğerinde kan toplanmıştı. Gece yarısından sonra 1:30'a kadar onun tedavisiyle uğraşmış ve yorgun argın yatmıştım. Bir gürültüyle gözlerimi açtım, yatağımda doğruldum. Alacakaranlıkta odamı dolduran bir kalabalığı fark etmemle yüzüme dayanmış 4 revolverin soğuk namluları ile karşılaşmam bir oldu. ''Ne istiyorsunuz, kimsiniz siz?'' diye bağırdım. Ve gittikçe açılan gözlerim, pencerelerden sızan şafak renklerinin ışıldattığı süngüleri görünce anladım ki karşımdakiler bayağı hırsız ve soyguncular değil, fakat medeni bir baskının kahramanlarıdır. Yatağımdan fırladım ve karşılarına dimdik durdum. ''Kimsiniz? Ne istiyorsunuz?'' Cevap olarak revolverlerini yüzüme biraz daha yaklaştırdılar. Süngülerini renk versin diye olacak oynattılar. İşte o kadar. Aynı odada yatan 14 yaşındaki hasta çocuğum da uyanmış, korkusundan bir çığlık atarak tekrar yatağına düşmüştü. Onu kurtarmak için odadan fırladım, dışarı çıktım. Sofa, merdivenler, her taraf askerlerle, düşman askerleriyle doluydu. Ve bunlar evim kalemdir diye övünen İngiliz milletinin çocukları, onun askerleriydi. ''Bırakın da giyineyim.'' dedim. Cevap verecekleri yerde beni öylece pijama ile sokağa doğru sürükleyip götürüyorlardı. Bütün ısrarlarım boşa gitti. Etrafımı saran süngülülere, revolverlere bir daha baktım. Evi basılmış, yatağından alınmış bir adamı sürükleyip götürmek için bu orduya ne lüzum vardı? O sırada gördüm ki yukarı katta lohusa bulunan kızımın odasında da diğer bütün odalara da girmişler. Kuvvet ve azametlerini bütün ev halkına göstermek isteyerek herkesi uyandırmışlar ve damadımla oğlumu tıpkı benim gibi giyinmelerine müsaade etmeden pijamayla aşağı indirmişler. Üçümüzü de bir kamyona bindirdiler. Süngüleriyle etrafımızı kuşattılar ve neye uğradıklarını bilmeyerek şaşırmış ağlaşan bir ev halkının gözleri önünde kamyonları sürdüler. Yolda soruyorduk. Ne var? Hiç cevap vermiyorlar. Kamyon sarsıla sarsıla Baba Ali yokuşuna inerken damadım kesik kesik cümlelerle refikamı süngüyle ayağından yaraladıklarını, kızımı tekmelediklerini anlatıyordu. Galata Köprüsü'nden geçerken baktım. Ben de elimden yaralıyım. Ve bu yaramdan sızan kan bir anda bana bir şifa oldu. Yumruklarımı kuvvetle sıktım. Dişlerimi gıcırdata gıcırdata kendi kendime intikam diye inledim. Tophaneye geldik. Bizi rıhtımda kamyondan indirdiler. Oracıkta bağlı olan bir İngiliz gemisine götürüp soktular. Gemide birçok tanıdık paşaları, arkadaşları buldum. Biraz sonra damadımla oğlumu serbest bıraktılar ve bizi bu pis gemiden naklettikleri yine İngiliz bandıralı bir dreadnoughtla Malta'ya götürüp oradaki sürgün hayatına mahkum ettiler. Yakın tarihimiz cilt 2 sayfa 322. 276 Hüseyin Rauf Bey Orbay. İngiliz Yüksek Komiserliği'nce eski Bahriye Nazırı, Sivas Mebusu ve Milli Hareket'in başlıca teşkilatçılarından biri diye nitelendirilmektedir. F.O. 371-5089, E.2805, Derebek'ten Curzon'a yazı, İstanbul 25-3920, No.402-R.2886. İngiltere Dışişleri Bakanlığı kendisini Kara Vasıf Bey ile birlikte Mustafa Kemal'in sağ kolu olanlardan biri saymaktadır. İngiliz Harbiye Bakanlığı ise sürülmesini siyasi nedenlere ve Hristiyan kırımına bağlar. General Milne'nin emriyle sürülmüştür. F.O. 371-6504, C.P. 3269. 2777 Albay Ahmet Şevket Bey, Galatalı. İstanbul Müstahkem Mevki Kumandanı. İngiliz askeri makamlarının isteği üzerine tutuklanıp sürülmüştür. Sürülme nedeni siyasi ve Hristiyan kırımı. F.O. 371-6504 C.P. 3269 2778 Mustafa Vasıf Bey, Kara Vasıf. Milliyetçi, Sivas mebusu. Tanınmış milliyetçi ve Mustafa Kemal'in sağ kolu olanlardan biri diye nitelendirilmektedir. F.O. 371-5089 E.2805 Rauf Bey ile birlikte İngilizlere teslim olmuştur. Yunus Nadi Bey, Rauf Bey'in kendi isteğiyle teslim olduğunu, Vasıf Bey'in de kurbanlık koyun gibi gittiğini yazar ve der ki, "Hakikati ifade etmek için itirafına mecburum ki, Kara Vasıf Bey neticeye kerhen sürüklenmiştir. Kulakları ağır işitir olduğu için bahse karışmayan Kara Vasıf Bey, sabit bir heykel gibi sadece söylenen sözleri zeki gözleriyle ve merak ile takibe çalışıyordu. Vaziyetin sıklet merkezi Rauf Bey üzerinde toplanmış olduğu için kendisi hiçbir fikir dermeyan edemiyor, ikinci bir tabi halinde ne denilirse onu yapacak halde bulunuyordu. Fakat Allah bilir ki eğer kaçılsın fikri galip gelseydi bundan o memnun olacaktı. Eğer hissimde aldanmıyorsam onun itirazsız Rauf Bey ile beraber gidişinde bir kurbanlık koyun hali vardı. Bu manzarayı daima böyle hüzün ve eza ile hatırlarım." Yunus Nadi, Ankara'nın ilk günleri, sayfa 20-21. 2779 Mehmet Şeref Bey, Aykut. Milliyetçi Edirne mebusu diye nitelendirilmektedir. FO 371-5089-E2805. Şeref Bey, Trakya Paşeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nin kurucularındandır. 2780 Ahmet Faik Bey, Kaltakkıran. Milliyetçi Edirne mebusu diye nitelendirilmekte ve başka bir sürülme nedeni gösterilmemektedir. Şeref Bey gibi Trakya Paşeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nin kurucularındandır. 2781 Numan Usta. İstanbul Sosyalist mebusu. Zeytinburnu fabrikasında ustabaşı iken Aralık 1919'da Türk Sosyalist Fırkası adayı olarak seçime giren ve seçilen Numan Usta'nın hangi nedenlerden dolayı tutuklanıp sürüldüğü pek belli değildir. Yalnız İngiliz Harbiye Bakanlığı'nın bir raporunda siyasal nedenlerle Hristiyan kırımından dolayı sürüldüğü belirtilmiştir. FO 371-6504, CP 3269. O sıralarda İstanbul'daki hamallar, kayıkçılar, kahveciler, bakkallar arasında Anadolu'ya insan ve cephane kaçırmak için kurulmuş olan örgütte Numan Usta'nın da parmağı olduğu düşünülmüş olabilir. Benbow gemisiyle 18 Mart günü İstanbul'dan alınıp 22 Mart'ta Malta'ya boşaltılan 11 kişilik ilk kafile budur. İstanbul'un işgali üzerine başkentle Anadolu arasında telgraf haberleşmesi kesilmiş olmakla birlikte Ankara bu kimselerin tutuklandıklarını ve sürüldüklerini zamanında haber almış ve Anadolu'ya yaymıştır. 18 Mart günü Atatürk İstanbul'da İngilizlerce tutuklanan kişilerin tam listesini Erzurum'dan Kazım Karabekir Paşa'ya teller. İngilizler Sivas mebuslarından Rauf ve Vasıf Beyleri Millet Meclisi'nden zorla alıp götürmüşlerdir. Eski Harbiye Nazırı Isparta mebusu Cemal Paşa, Senatör Çürüksulu Mahmut Paşa, eski Genelkurmay Başkanı Cevat Paşa, İstanbul'da Milli Kongre Başkanı Esat Paşa ile Edirne mebuslarından Şeref ve Faik Beyler, İstanbul mebusu Numan ve Müstahkem Mevki Kumandanı Albay Şevket Bey tutuklananlar arasında bulunmaktadır diye yazar. Kazım Karabekir, İstiklal Harbimiz, sayfa 520. Listede yalnız Vali Hasan Tahsin Bey eksiktir. Atatürk, İngilizlerin bu kişileri nasıl tutukladıklarını da Karabekir Paşa'ya anlatır. Mahmut Paşa ile Esat Paşa eşleri dövülerek, Cevat Paşa ile Mahmut Paşa ellerine kelepçe vurularak, İzmir mebusu Tahsin Bey ile Cemal Paşa yatak odalarından eşlerinin yanından zorla alınarak tutuklanmışlardır. Sayfa 521. Tutuklamalar, sürgünler birbirini kovalayacaktır. 13. ayrımın sonu, sayfa 209.